Evet kardeşler, merhaba. Tekrar aranızda olmak çok güzel. Teşekkür ederim. Sizleri görmek çok güzel gerçekten. Güzel yüzler, gülümseyen yüzler. Epey olmuştu burada aranızda olmayalı. Sağ olun. Ben de buradaki herkesi çok seviyorum. Bu kiliseyi çok seviyorum. Zaten burası bizim kendi kilisemiz. Evet, kardeş kilisemiz, kendi kilisemiz. O yüzden burada iyiyiz. Mutluyuz. Yeni ve ilk kez gördüğüm insanlar var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Umarım Rab size burada aradığınızla kavuşturur. Evet, şimdi Filipililer mektubuna bakıyoruz. Ve Pavlus'un bir mektubudur. Pavlus bunu ne zaman yazdı? Roma'dayken, hapiste. Evet, bugünkü konumuz Pavlus hapishanede. Pavlus Avrupa'da hapishanede çünkü Avrupa'ya geçince başı belaya girdi. Hani Anadolu çocuğu aslında Pavlus, bu toprakların çocuğu. Evet, oraya gittiği zaman Pavlus'u hapse attılar defalarca. Biliyoruz ki Pavlus Tarsusludur, yani bizim Güney Anadolu'dandır. Orada doğdu, sonra Filistin yöresinde bir takım işler yaptı, büyük bir dönüşüm geçirdi. Sonra Avrupa'ya geçmeye karar verdi ve bildiğimiz Pavlus olarak Avrupa'ya geçti ve orada müjdelemeye devam etti. İlginçtir, şöyle bir şey okumuştum. Eğer Pavlus bu tarafta devam etseydi, belki şimdi biz İngiltere'ye gidiyorduk, Almanya'ya gidiyorduk onları yetiştirmek için. Ama Pavlus oraya gitti, İsa'nın en çalışkan öğrencisi. Onlar şimdi bize geliyorlar. Belki ben şimdi John'a gidecektim. Bak John, bir kilise kuralım burada, siz adam olun. Böyle olmuyor. Değil mi? Maalesef Pavlus öbür tarafa geçti. Ve ne oldu? Hapse attılar Pavlus'u. Burası da bizimkiler için tanıdık. Bizim Anadolu'dan gidenleri genelde hapse atarlar. Eğer vize yoksa, değil mi? O da geçti hapiste. Orada tabii işler biraz zor ilerliyor kardeşler. Bizim burada biliyoruz ki ilk imanlılar Anadolu'da hızla yayıldılar ve bütün Anadolu'da her tarafta kiliseler kurdular. O zaman Anadolu'da ciddi bir sorun çok fazla yoktu. Ama Avrupa'ya geçtiği zaman sorunlar başladı. Avrupa'da ilk nasıl geçti ona bir bakalım. Çanakkale taraflarındayken bizim Anadolu'da dolaşıyordu, kuzeyde, güneyde, her tarafta kiliseler kuruyor ve onlar topluluklar var. O topluluklarla ilişkisi çok iyi, mektuplarla onlarla haberleşiyor. Bir gün Çanakkale taraflarında, şimdi Truva olan yerde, bir çağrı duydu ve atladı Çanakkale'den doğrudan karşı tarafa geçti. Yani Yunanistan tarafına, Selanik yakınları, Makedonya. Ve orada baktı ve ilk onu tanıyan, iman eden Lydia isminde bir kadındı. Lydia ilk Hristiyan Avrupalı oldu. Sonra orada bir kilise kurdu. Filipe diye bir kent, küçük bir kent, Selanik yakınlarında. Ve o da ilk kilisesi oldu Avrupa'nın. Ve sonra işte müjdeci olarak yoluna devam etti, geri döndü, tekrar geçti vesaire, Roma'ya geldi ve Roma'da tekrar hapiste. Ve hapisteyken ne oldu? Pavlus ne dedi? Kardeşlerim, çok zor durumdayım. Beni kurtarın. Bunlara rüşvet verin. Beni çıkarsınlar. Kaçacağım buraya. Bir daha gelmeyeceğim. Söz. Lütfen beni çıkarın. Buradan kurtarın mı dedi? Demedi. Ne dedi? Ayetimize bakalım. Filipililer 1:12. Kardeşler, şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Wow. Evet, korkmuyor, hapse girdiği için daha çok teşvik alıyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir adam türü. Yani adamı hapse atıyorsun, daha da şey yapıyor, daha da bereket alıyor, daha çok büyüyor, coşuyor. Pavlus evet, zoru severdi ve bu yüzden Anadolu'da daha fazla uğraşmak istemedi çünkü Anadolu'da zaten kiliseler gelişiyor. Ve zor olanı yapmaya henüz imanın yayılmadığı Avrupa'ya gitti. Bu yüzden mesela bu kardeşlerimiz de değerlidir. İngiltere'de oturabilirlerdi ama buraya geldiler Pavlus gibi. Biz oraya gönderdik. Şimdi onlar buraya geliyorlar. Yani karşılıklı. Merak etmeyin. Evet, Pavlus hapisten hiç korkmuyor. Çünkü niye? Çünkü imanlı için dünya zaten bir hapishanedir. Çünkü insanları görüyoruz ve biz onlar gibi değiliz. Onlar gibi kolayca kötülük yapamıyoruz. Hatta hiç yapmamaya çalışıyoruz. Yalan söylememeye çalışıyoruz vesaire. Ve bu dünyada sınırlı bir süre için bulunduğumuzu biliyoruz. Bir gün zamanı geldiğinde Rab bizi alacak ve asıl ebedi ülkemize gideceğiz. Rabbin krallığına. Bunu bilen birisi için bu dünya elbette bir hapishanedir. O zaman Pavlus için o binanın içinde veya dışında olmak çok fark etmiyor. Yani ve bu yüzden de hiç korkmuyor. Ve bu yüzden tam bir hapishane kuşu. Hatırlayalım, Filipi'de ilk geçtiğinde Filipi'ye, orada da hapse attılar. Ve hapishanede ne oldu? Elçiler 16:25. Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Burası gerçekten çok güzel. Bu yöre evet deprem bölgesidir. Sık sık deprem olur. Hem burada hem Yunanistan'da geçiyor olay ama bize çok yakın. Ve evet deprem olur. Tanrı'nın ilahi bir müdahalesidir. O da olur. Ama ne oldu? Kapılar açıldı. Zincirler boşaldı. Hadi kaçalım gidelim. Kurtulalım buradan mı dediler? Bunlar Pavlus. Evet. Öyle demediler. Zindancı da bu sırada korkudan titriyordu. Çünkü tutuklular zindancıya emanet ve o zaman yasalar çok katı. Eğer kaçarlarsa bu sefer zindancıyı idam ederler. Ama zindancı geldi baktı Pavlus ve Silas rahat rahat oturuyorlar. Duvar yıkılmış, kapı açılmış, herkes kaçtı. Ama onlar oturuyorlar, sohbet ediyorlar ve hiç korku yok. Garip bir şey. Ve evet, zindancı şaşırdı tabii. Yani bunlar nasıl insan? Hapishane yıkılıyor, kaçmıyorlar. Hala içeride oturuyorlar. Hapishane görevlisi, bu zindancı diyelim, gardiyan diyelim. Bu gardiyan bu vaziyeti gördüğü zaman çoluk çocuk sahibi bir adam, bir baba, aile babası ve bu sefer onu idam edecekler ama kurtuldu. Çünkü bu azgın mahkumları kaçırmadı. Onlar kaçmadılar ve bunu görünce evet hapishaneci iman etti. Ve evet böylelikle Filipe'de Avrupa yakasındaki ilk kilise kurulmuş oldu. Pavlus korkmuyordu. İçeride veya dışarıda olması hiç fark etmiyordu. Çünkü Pavlus gerçek özgürlüğü biliyordu. Hapiste olsa da özgür, dışarıda olsa da özgür. Kapının bu tarafında veya bu tarafında, içi veya dışı diye bir şey yok. Çünkü Pavlus şunu biliyor. Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. Bunun binayla, içeriyle, dışarıyla, o il, bu ilçe fark etmiyor. Pavlus gerçek özgürlüğü, gerçek hürriyeti biliyor. O da kutsal sözlerin kendisine verdiği özgürlüktür. Hapiste de olsa özgür. Bu yüzden hiç korkmuyor ve devam etti. Filipe'de hapse girdi, kurtuldu diye. Sıkıntı olup da bir daha buralara gelmem, ayak basmam, lanet olsun bu tarafa, ben gidiyorum Anadolu'ya demedi. Bir daha geldi ve tekrar geldiğinde hop gene Roma'da bu sefer. Roma'da da hapse attılar. Bakalım ayetimize, Filipililer 1:13. Pavlus yazıyor. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Çok garip. Zincire vurulduğu zaman bir kere bu bir müjdeleme oluyor. Çünkü orada bakıyorlar. Bu adam neden geldi? Cinayet işledi. O soygun yaptı. Öbürü işte köyü yaktı, bir şeyler yaptı. Bu adam ne? Bu adam Mesih'i duyuruyor. Onun için zincirledik, içeri attık. Mesih kim diyorlar haliyle tabii. Ve böylece bu bir vesile oluyor, bu bir araç oluyor müjdenin yayılması için. Mesih kim? Niye bu katillerle bu adamı aynı yere koyduk? Neden acaba diye merak ediyorlar. Ve daha çok duyuruluyor. Ve daha da ilginç olan, kardeşler de onun zincire vuruluşundan ötürü Rabb'e daha çok güveniyorlar. Bu imanlının seçtiği yoldur. Çünkü karşılaştığımız engeller bize şunu gösterir. Bir şey bizle uğraşıyorsa doğru yoldayız demektir. Bir şey varsa doğru yoldayız ve evet, ona karşı çıkmak, onun karşı arkamızda Rabbin olduğunu bilerek karşı çıkmak bize güven verir. Kesinlikle. Bu yüzden evet, çeşitli şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü bu dünya bize göre değildir. Bu dünyada bir yabancıyız, bugünkü dünyada. Ama yenilenmiş dünya asıl vatanımız olacaktır. Ve burası bize güçlükler çıkaracak. Bu çok normal. Bunlara karşı hissetmemiz gereken şey, Rabbin arkamızda olduğu ve bizi destekleyeceğidir. Bu yüzden burada çelişki gibi görünen şey var. Zincire vurulmak cesaret veriyor. Tanrı'nın sözünü söylemekte daha da ileri gidiyorlar. Bu değişim işte, kötülükten iyilik çıkarmak, korkudan cesaret çıkarmak, bunlar Tanrı'nın büyük değişimidir. Şimdi bu Pavlus'u biliyoruz. Pavlus şimdi hapishane kuşu, ikide bir içeri giriyor ve korkmuyor. Ama Pavlus daha önceden Saul ismindeyken imanlıları hapse atıyordu. Onların en büyük düşmanıydı Mesih'in, Mesih öğretisinin ve Mesih'in öğrencilerinin, Rabbin öğrencilerinin en büyük düşmanıydı. Ne oldu bir gün Şam yolunda? Attan düştü, devrildi, dili tutuldu ve Rab ona dedi ki bana zulmetme Saul dedi. Ve Saul bir anda değişti. Ve onu görenler de inanamadılar. Bu adam bizim peşimizdeydi, bizi hapse atmak, öldürmek istiyordu. Ama şimdi onu bizden biri olarak görüyoruz. İşte Rab büyük değişimi, yani Saul'den Pavlus çıkarmayı, bir İsa Mesih düşmanından İsa Mesih'in en büyük temsilcisini çıkarmayı bilir ve yapar. Bu aynı zamanda bizi nasıl değiştirdiği, bizi nasıl etkilediğiyle de ilgilidir. Çünkü biz de hepimiz içimizde bir Saul ile dünyaya geliyoruz ve bu değişiyor. Nasıl değişiyor? Pavlus evet, gerçek özgürlüğü tattı. Ve gerçek özgürlüğün dışarıda olup insanları hapse atmak değil, içeride olup içerideki adamları Rabbe kavuşturmanın gerçek özgürlük olduğunu gördü. Kendisi dünya hapishanesinden ve karanlığın, kötülüğün hüküm sürdüğü dünya hapishanesinden olmamanın ne kadar güzel olduğunu, Mesih'teki gerçek özgürlüğün ne kadar iyi olduğunu gördü ve hissetti. Dünya arayış demektir kardeşler. Hepimizin ihtiyaçları vardır. Herkesin ihtiyaçları vardır ve bitmez. Onun arkasından o diğeri. Elde etmekle tatmin olmuyoruz. Daha çok arıyoruz. Bu arayışımız sonsuza kadar sürecek eğer Rab'de değilsek. Rabbin dışındaki şeyler, dünyasal değerler bizleri etkiler. Ve bunların peşinden koşmamızı ister. Ama gerçek özgürlük, hapishanede bile olsa, işte bu sahte değerlerden de özgür olmaktır. Sahte değerler, o arabayı da almalıyım. O arabayı alınca her şey bitecek mi? Hayır. Öbür arabayı daha sonra onu da almak isteyeceğim. Sonra helikopter var, yat var, her şey var ve bu bitmez. İnsanlar bunların peşinde koşarken aslında mahkum olduğunu, paranın mahkumu olduğunu, paranın esiri olduğunu fark etmez. Dışarıda özgür mü? Hayır değil. Kafasında tek bir şey var. Gece gündüz çalışmalıyım, daha çok çalışmalıyım veya daha çok soygun yapmalıyım. Ki param olsun, daha çok para, daha çok para. Ve bu asıl tutsaklık budur. Pavlus bundan kurtuldu. Dünya değerleri hiçbir şey dedi. Bunlarla bir yere varamayız. Çünkü bizde bir söz var. Ne kadar kazansan da kazan, bir gün canın istenecek, değil mi? Ve öbür tarafa hiçbir şey götüremeyeceksin. Çünkü bizim sözümüz bu. Kefende cep yok diyoruz. Bizde ölüleri bir beze sarıp gömerler. Onun cebi olmaz. Sizler Avrupa'da elbiseli gömüyorsunuz, onda cep var. Ama gene öbür tarafa bir şey götüremiyor. Kesinlikle burada olan burada kalıyor. Koysa da orada kalıyor. O şeyden geçemiyor. Rüya gibi aslında. Bu dünya hayatı da bir çeşit rüyadır. Rüyada çok zengin olabiliriz. Çok arzu ettiğimiz bir şeye kavuşmuş olabiliriz. Size hiç oldu mu? Bana olurdu eskiden. Uyanıyorum ve rüya mıydı? Ya o şey yanımda mı değil? O rüyadaydı. Maalesef gerçek hayata gelmedi. Ama şu var, bu da gerçek hayat değil. Burada bir yanılsamalar dünyasında yaşıyoruz. Karanlığın hüküm sürdüğü her şeyin bir başka şeyin etkisi altında anlamının değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Asıl olan Tanrı'nın krallığıdır ve oraya buradan bir şey götürülemez. Tanrı'nın krallığına paramızı, arabamızı götüremeyiz. Tanrı'nın krallığına ne götürebiliriz? Yalnız iman. Yalnız iman sayesinde gidebiliriz Tanrı'nın krallığına. Buradaki imanımız, yani Mesih diyor ya, kendinize hazineler biriktirmeyin yerde. Yerdeki hazineleri hırsız çalar, enflasyonla erir. Öyle mi? Yani banka batar. Oluyor bunlar ama kendinize gökte hazineler biriktirin. Çünkü oradaki hazineye hiçbir şey olmaz. İşte sizinle öbür tarafa gelecek olan odur. O hazinedir. Böylelikle iman bizi paranın kölesi olmaktan kurtarır. İman sayesinde zindanda bile olsak aslında özgür olduğumuzu biliriz. İman sayesinde değiştirildiğimizi, artık Saul tarafında değil, Paulus tarafında olduğumuzu, yenilendiğimizi, yeni bir ruh ve yürek verildiğini biliriz. İman bize bunu söyler. Ve Paulus'un mektubuna devam edelim. Şöyle yazıyor 15. ayetten. Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Sonuncular müjdeyi savunmaya atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Ötekilerse Mesih'i temiz yürekli değil, bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Şimdi dışarıda İsa Mesih'i tanıtmaya devam edenler var. Bunların bir kısmı iyi niyetli yapıyormuş. Ama Paulus'un kulağına geldiği kadarıyla bir kısmı da kıskançlıkla yapıyor. Ben Paulus'tan daha çok adam toplarım. Benim kilisem daha kalabalık olsun. Benim kiliseme daha zengin adamlar gelsin, daha çok bağış yapsın. Benim kilisemde daha güzel müzik yapılsın. Daha büyük orkestra olsun. Kilise stadyum gibi olsun. 20 bin kişi birden gelsin. Hillsong orkestrası her zaman bizimle olsun. Benim kilisem işte bakın ben kurdum. Şimdi bu elbette makbul bir şey değil. Yani çok iyi bir şey değil. Bu şekilde bencillik işin içine karışmış oluyor. Ben yaptım, ben kurdum, benim kilisem, benim insanlarım, benim halkım, benim cemaatim. Onlar bana tapıyor. Konuşmam çok seviyorlar. Değil halbuki. Sonuçta yani böyle bencil tutkularla da bu işi yapanlar var ve bu biraz tanıdık geliyor bize maalesef. Kiliseler arası rekabetler, ondan sonra Rabbin topluluğuna yönelik işte bir takım kötülemeler olabilir. Orası öyle biz daha kutsalız vesaire. Halbuki hayır ama insan olan her yerde bozulma olabilir. Bu doğru. İnsan varsa bozulma olabilir. Çünkü insan bozulmuştur. Hatta insan o derece bozulmuştur ki İsa Mesih beden alıp insan olarak aramızda yer aldığında onu çarmıha gerdik. Bu gerçek. Bozulma böyle. Ve sonra onun öğretişlerinde çıkar amaçlı veya rekabet veya bencillik uğruna kullanmaya kalktık. Evet, doğrudur. Paulus da zaman zaman çok sert konuşan birisiydi. Bunları söyledi ama arkasından şunu da söyledi 18. ayette. Ama ne önemi var? İster ard niyetli, ister içtenlikli olsun, her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de. Evet, yani ben bencil tutkularla bir kilise kursam, çok insan toplayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, benim kilisem en büyük olsun, benim kilisem en zengin olsun. Ama bu bile iyi bir şey, çünkü Mesih gene anlatılıyordu. Orada da Mesih'ten bahsediliyor. Yani Paulus şunu söylüyor, reklamın kötüsü olmaz. Evet, Mesih duyuruluyorsa sonuçta bundan mutlu olmalıyız. İşte Paulus zincire vurulmuş ve ona sordukları zaman bu adam niye zincirli burada diye, bu Mesih diye birisine tapıyormuş denildiğinde yine Mesih konuşulmuş oluyor. Gene Mesih'e geliyor konu. Evet, bugün yeryüzünde pek çok kilise var, Hristiyanlık yolları var, değişik değişik, bazı bölünmeler var. Ama yine de bunların hepsi tek bir şey için uğraşıyor. Bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi, bütün dünyanın her yerindeki kiliselerde bugün Mesih'e dua ediliyor. Adı ne olursa olsun, akımın ismi ne olursa olsun, nereye bağlı olursa olsun. Evet, Mesih'in adı anılıyor. Bundan evet mutluluk duymalıyız. Sonuçta kaybolmuşları için geldi Mesih ve kaybolmuşları duyurmak lazım Rabbin müjdesini. İşte Pavlus 2000 yıl önce buna uğraşıyordu. Tanrı evinin kaybolmuş kuzularını bulmak ve onları ait oldukları yere geri getirmek. Çünkü nasıl biliyor musunuz kardeşler? Dünya kararmaya başladı. Dünya kararıyor. Dünyada hava kararıyor. Giderek daha kötülükler artıyor. Ve kuzular dışarı dağılmış durumda. Burada bir kuzular için Rabbin sağladığı güvenli bir sığınak var. Sıcacık, aydınlık, güvenli. Ve Rabbin adına dışarıda kalmış kuzuları çağıranlar var. Ait oldukları yer burası. Ve biraz sonra karanlık iyice inecek ve gece olacak. Gece yakın. Ve kurtların sesleri geliyor uzaktan. Kurtlar kapıyorlar uzaktakileri, tek tek avlıyorlar. Ve dışarıda kalan kardeşlerimiz, dışarıdaki Rabbin kuzuları, buradaki iyiliği, buradaki güveni görmediler, bilemiyorlar. Aynen kapıdan dönen kardeşimin anlattıkları gibi. Güvenemiyorlar, korkuyorlar. Onlara söylemek lazım. Rabbin çağrısını, Rabbin onlara sağlayacağı esenliği ve güvenliği. Çünkü Rabbin evine gelirlerse kurtulacaklar. Gece olduğu zaman o kurtlar dışarıda kalacak ve hepimiz güven içinde Rabbin evinde bir arada olacağız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Karnımız tok, sırtımız pek, güvenli, sıcak. Bütün kardeşler bir arada, Rabbe geri dönmüşüz. Onun evindeyiz. Kötülük bize dokunamaz artık. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Rab hiçbir kuzusunu karanlığa kaptırmak istemez. Yani o kişi ne kadar kendisini karanlığa kaptırmış olsa da, kötülüğün bir parçası haline gelmiş olsa da, ne kadar karanlık bir insan olsa da, Rab yine de onu kaybetmek istemez ve onu değiştirebilir, dönüştürebilir. Saul'e yaptığı gibi, Saul'den Pavlus'u çıkardığı gibi, hepimiz günahtaydık ve iman yoluyla aklandık. Çünkü insan yalnız iman yoluyla aklanabilir. Yaptığımız hiçbir iş bizi temizleyemez. Kendi başımıza kendimizi temizlemeye kalkmayalım. Bu olmaz. Küçücük bir çocuğun kendisini temizlemeye kalktığını düşünün, daha çok üstünü batırır. Pisliğini daha çok yayar. Ama onu ancak dışarıdan birisi temizleyebilir. O da imandır. İsa Mesih'in adıyla Rab bizzat temizler. Evet, İsa Mesih'in yeryüzündeki bedenine, yani kiliseye, yani imanlı topluluklara zulmeden kişi, yani Saul, nasıl Paulus olduysa, şu anda onu hapse atan Roma İmparatorluğu o şekilde Rab'be geri döndü. Ama şu anda ne yapıyor? 300 yıl az değil kardeşler. 300 yıl boyunca imanlılara eziyet edildi. 300 yıl çok uzun bir zaman. 300 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu vardı. Amerika yoktu. Rusya önemsiz bir devletti. Böyle düşünün, 300 yıl çok uzun bir zaman. Bu zaman boyunca İsa Mesih imanlıları sırf imanlı oldukları için aç aslanlara atıldılar, çarmıha gerildiler, türlü işkencelerle öldürüldüler. Ama hiçbirisi de yolundan dönmedi. Çünkü Rabbin gerçek esenliği ve özgürlüğü içlerindeydi. Rabbin geleceğini ve onları yanına alacağını hepsi biliyordu. Ve bunları yapan Roma işte. Roma zaman geldi, Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kaldı. Sonra da biraz aşırı gitti. Ben Hristiyanlığın merkeziyim dedi. Kendince öyle diyor. Biz katılmıyoruz çünkü her yer Hristiyanlığın merkezidir. Sen Hristiyansan, sen imanlıysan, sen merkezsin. Çünkü ne dedi Matta 18:20'de İsa Mesih? Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Bir kutsal kent, kutsal mekan, kutsal yer yok. Ne var? İki kişi, üç kişi toplanıp Mesih'i andığımız anda Mesih bizimle birliktedir. Buna söz veriyor. Sizin olduğunuz yerdeyim diyor. Artık ne bu dağda ne başka dağda tapınmayacaksınız. Artık tapınak sizsiniz. Benim yeryüzündeki bedenim sizsiniz. Sizin topluluğunuzdur. Budur işte. Burada bugün Rabbin adını anmak için toplandıysak kilise biziz. Kilise topluluk demektir. Kilise biziz ve Mesih'in yeryüzündeki bedeniyiz demektir. O zaman o şehir kutsal, bu şehir kutsal, biz ona pek katılmıyoruz. Çünkü ne bu dağda, ne başka dağda, ne Roma'da, ne Yeruşalim'de, ne İstanbul'da, ne Yozgat'ta değil. Rab onun adına toplananların olduğu yerdedir. Ve Filipililer, Pavlus'un mektubuna devam ediyoruz. 20. ayet. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi, şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Çünkü Pavlus artık Mesih'teydi ve şunu biliyordu ki her ne olursa olsun, ama her ne olursa olsun, bu bizim için de geçerli, yaşamda neyle karşılaşırsak karşılaşalım, ölüm denen bir duvar bizim için geçerli değil. Biz onun ötesine geçebiliriz. Çünkü Mesih bize bunu verdi. Bir son bizim için son değil. Çünkü ne denildi? Yaşam Mesih'teydi ve o yaşamı bizim ışığımızdı. Onun adına iman edenlere ölüm yoktur. Mesih yaşamın kendisidir. Ve bizler Mesih'e bağlandığımız ölçüde, köklerimizi Mesih'e bağladığımız ölçüde biz de yaşamdayız. Köklerimizi eğer yaşamdan koparırsak, yani Mesih'ten koparırsak, o zaman ölüme mahkumuz. Ama İsa Mesih'e bağlanmışsak bir şekilde köklerimizle, ondan yaşam suyu, diri su, bereketi alacağız. Ve ölüm bir son olmayacak. Ölümün ötesine geçen yolu Mesih bize gösterdi. Bunu bildiği için Paulus rahat, 21. ayette şöyle diyor. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. İlginç. Yaşarken Mesih'i duyuruyor. Evet. Ölmek daha iyi ama, çünkü buradaki sefaletten, buradaki baskıdan, zulümden ve kötülüklerden, yeryüzü karanlıklarından kurtulacağını biliyor. Ama yeryüzünde daha kalması lazım ve işi var. Bunu bilmek insanı çok rahatlatıyor. Sizle bir şey paylaşmak isterim. Eskiden biraz hastalık hastasıydım ben. Hipokondri denir. Bir yerimde bir ağrı olduğu zaman tamam kanser oldum. Gözüm seyirirse kör oluyorum. İşte her zaman en kötü şeyler, felç mi oluyorum, ne oluyorum? Yani bunları abartırdım, düşüne düşüne kura kura rahatsızlık yaratırdı bende. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. Yani kendimi Rabbe bıraktım, onun ellerine bıraktım. Eğer yaşamam ve söylemem gerekiyorsa, bir işler yapmam gerekiyorsa burada duracağım. Yok işim bittiyse Rab beni yanına çağırabilir. Bunda çok korkacak bir şey yok çünkü bu son değil. Eğer İsa Mesih dünyamıza geldiyse, beden alıp aramızda yaşadıysa ve bizim günahlarımız için öldüyse ve dirildiyse, sözler gerçektir. Ve o zaman bizim için de bir yol açmış oldu İsa Mesih. O zaman hiç kimse kaygı çekmekle ömrüne bir gün bile katamaz denilmiştir. Yani kaygıyla hiçbir şey olmuyor. İlakis, bunu söylemek kolay ama eğer içimizi ferahlatırsak, gerçek özgürlüğü hissedersek, Pavlus gibi hapisteyken bile, zindandayken bile, ölümü beklerken bile rahat hissedebiliriz. Gerçekten. Gerçekten. Takıntılı düşünceler vardır, yatağında uyuyamazsın. O seni hep dürter. Ama Pavlus ertesi gün idam edilecekse rahatça uyuyabilir. Hiç kendisi sıkıntıya sokmaz. Çünkü biliyor, gerçek özgürlüğü biliyor. Gerçeği biliyor. Ve o onu kurtarıyor. Ruhen düşüncesini kurtarıyor. O yüzden hapisteki Pavlus gibi düşünebiliriz. Her türlü iyilikteyiz. Burada, orada, dışarıda, içeride her türlü iyilikteyiz. Ve Pavlus da bu yüzden hapishanede bile gayet rahat. Size bir anımı paylaşmak istiyorum kısaca. Sene 1980, darbe oldu. Gençler çok iyi bilmez, benim kuşak bilir. Darbe olunca, askeri darbe, gençleri, o zaman 18-19 yaşındaydım, böyle sokakta 2-3 kişi gördükleri zaman mutlaka alır karakola götürür, bakarlardı aranıyor mu bu adam, nedir? O zaman bilgisayar yok. O yüzden bakar bakmaz kaydınıza bir şey çıkmadığı için belli yerlere telefon ediyorlar vesaire. Beni de alıp götürdüler karakola. O nezarethane denen karakolun içindeki hücreye koydular. Başka adamlar da var. Böyle sokaktan toplanmış gençler. Hepsi çok korkuyor. Eyvah, ne olacak, başımıza ne gelecek? Bende öyle bir umursamazlık vardı. Bende nüfus kağıdı yoktu o yüzden. Yanımda kimliğimi gösterecek bir şey yoktu. O yüzden içeri aldılar. Diğerlerinde nüfus kağıdı var ama onlar şüpheli görülmüş biraz. Neyse, onlara baktılar kayıtlara falan. Saatler sürdü bu. 3-4 saat sürmüştür. 3-4 saat içinde teker teker onlar gidiyorlar. En son ben kaldım. Şimdi o zamanlar Amerikan filmlerine meraklıydım. Gene severim. Yol filmleri vardır Amerikan. Genç bir adam gelir bir kasabaya. Şerif kötü bir adamdır. Onu bir bahaneyle hapse atar. Ve genç adam da çok rahattır. Böyle montunu çıkarır, yastık yapar, yatar. Ben de öyle yaptım. Montumu çıkardım, yastık yaptım. Öyle ranzada yatıyorum. O sırada kapı açıldı. Bir polis baktı bana. Sonra kapattı. Gitti. Sonradan anladım ki komiser demiş ki ona, bu çocuğu da salalım, bu temiz birisine benziyor demiş. Polis beni öyle görünce, bu adam hapishane kuşu, çok rahat içeride yatıyor. Kesin bu daha önce hapse girmiş, çok rahattı. Böylece bir iki saat daha kaldım. Sonra arkadaşlarım duymuş, gelip kefalet ettiler. Çıktım yani. Öyle bir kısa hapishane şeyim oldu benim de. Çok rahattım. Ama ben de bir şey yapmamıştım. O yüzden rahattım. Kimse aramıyordu. Bir sorunum yoktu. Her neyse. Yani evet, Pavlus da bu yüzden bu kadar rahattı. Ve diyor ki 22. ayette, hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasından kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. İşte demek ki Rabbin planında işi neyse, görevimiz neyse, hepimizin belli rolleri var. Bunları oynuyoruz. Elbette özgür irademiz var. Özgürüz. Ama dünya üzerinde yapacak işlerimiz, söyleyecek sözlerimiz var. Aynen bu şekilde. Ve Saul için bile çok geç değildi. O kadar kötü bir adam, Mesih'e zulmeden bir adam bile dönüştürüldü. Ve evet, o zaman biz de dönüştürüldük kardeşler. Hiç merak etmeyin. Ve o gün geri geldiğinde hepimiz Rabbin güvenli evinde, Rabbin o karanlığı çökerken yeryüzüne ve dünya karanlığa dönüşürken ve kötüler için son yaklaşırken şunu bileceğiz ki Hepimiz Rabbin evine alınıyoruz. Orada güvenlik içinde olacağız. Orada biz iyi olacağız. Sıcakta olacağız. Şimdi kış geldiği için daha güzel hissedebiliriz. Orada birlikte olacağız ve Rabbin huzurunda olacağız. Evet, son ayetleri okuyorum. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Şimdi Paulus öyle ben öleyim İsa Mesih'e gideyim demekle ölünmediğini anladı. O Rabbin bileceği iş, ne zaman çağırırsa. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. Çünkü gittiği zaman kardeşlerine kavuştuğu zaman evet ben övünmüyorum, kardeşlerim övünsünler. Ben sizlerle övünüyorum, siz kardeşinizle övünün. Burada bulunmak çok güzel. Buraya geldiğiniz, burada bulunduğunuz için birbirinizle övünün. Buradaki kalabalıkla övünün. Buradaki kardeşlerinizi sevin ve inanın, güvenin ki hepimiz birlikte bir gün Rabbin evinde tekrar bir araya geleceğiz. O zaman beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.